Ayrım 13 sayfa 100. Dayan bir şey eklemeyecekti. Boğazı çok kuruydu. Teresa devam etti. Palimpsest nedir bilir misiniz? Şey sanırım evet. Teresa yine de açıkladı. Orta çağ keşişlerinin üzerinde yeni metinler yazmak için kazıdıkları eski çağ parşümeni. Bu belgeler yeni metinlerle kaplı olsalar da derinlerinde eski mesajları saklarlardı. Evlat edinilmiş bir çocuk da bunun gibidir. Onun yetiştirebilir, bir sürü şey öğretebilir, kültürünüzü aktarabilir, kişiliğinizi verebilirsiniz. Ama unutmayın, altta hep başka bir metin kalacaktır. Çocuk hep kendi kökenini koruyacaktır. Ebeveynlerinin, ülkesinin genetik mirasını. Kendi topraklarında yaşadığı birkaç yılı. Böylesi bir sırla yaşamayı öğrenmek zorundasınız. O sırra saygı duyun. Oğlunuzu gerçekten sevmenin tek yolu bu. Teresa'nın kupkuru sesi yumuşamıştı sanki. Dayan yetimhaneyi gözünün önüne getirmeye çalıştı. Kokusunu, sıcaklığını, nekat atmosferini duyuyordu. Oysa öğrenmek istediği şey hakkında en ufak bir bilgisi yoktu. Bu yüzden sorularına kesin cevaplar almak zorundaydı. "Bana sadece bir şey söyleyin," dedi sonunda. "Lucien, Lucian demek istiyorum. Vietnam kökenli olabilir mi?" "Vietnamlı mı? Aman tanrım, neden Vietnamlı? Vietnam oradan çok uzak değil de." "Hayır, imkansız. Kaldı ki Vietnamca bilirim." Lucia'nın konuştuğu lehçenin Vietnamca ile uzaktan yakından ilgisi yok. Dayan mırıldandı. "Çok teşekkür ederim. Sizi yine ararım." Telefonu kapadı. Müdürenin sözlerinin buzdan bir sahındaymışçasına içine yankılanmasını dinledi. İşte o uzak anı zihninden o sırada geçti. İspanya'da bir görev için gittiği Avusturya'da dayan boş zamanlarından birinde eski bir manastırı ziyarete gitmişti. Hala meditasyon ve taş fısıltılar döneminde yaşayan gri ve kaba bir yapı. Manastır kütüphanesinde onu hayran bırakan bir şey görmüştü. Cam vitrinin ardında çelik iplere asılmış bir parşümen. Pürüzlü ve pembemsi yüzeyi parşümene organik, neredeyse canlı bir görünüm kazandırıyordu. Özenli gotik yazı sık satırlarla ve kimi yerde de zarif bir süsleme için küçük bir boşluk bırakarak devam ediyordu. Ama insanı hayran bırakan bambaşka bir şeydi. Tepedeki mor ötesi neon lamba düzenli aralıklarla yanıp sönüyor. Yandığında da kara harflerin altındaki daha akıcı kırmızımtırak yazıyı gözler önüne seriyordu. Eski çağdan kalma daha eski bir metnin kalıntıları, parşümende bırakılmış parmak izleri gibi. Dayan anlıyordu şimdi. Eğer çocuğu bir palimpsest ise, eğer geçmişi yarı silinmiş bir metinse, o zaman o geçmişin bazı kırıntılarının dayanın elinde olması gerekir ki Lucian Paris'te bu evde yaşadığı 3 hafta boyunca tekrarladığı o birkaç sözcük, Teresa Maxwell'in anlayamadığı o birkaç sözcük. 17. kısım. Ulusal Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Enstitüsü'nün bürolarından biri Lille Sokağı'nda Orsay Müzesi'nin hemen arkasındaydı. Dayan'ın gözünde koyu renkli, ciddi görünümlü olan yapı, 7. bölgenin güzel binalarının belirgin özelliği olan görkemli bir görünüşe de sahipti. Mermer holden geçti, sonra da yolunu bir merdiven ve sınıf labirentinde aramaya koyuldu. 1. katta Güneydoğu Asya Dilleri Bürosu'nu buldu. Sekreterlerden birine sadece gazeteci olduğunu ve altın üçgendeki etnik gruplar üzerine bir röportaj hazırlamak istediğini anlattı. Isabel Contreras görüşmesi mümkün müydü? Bu adı Peel'de etnolojiye ayrılmış bir ciltte görmüştü. Contreras o bölge halkları konusunda uzmanlaşmış bir etnoloji profesörü olarak tanınıyordu. Sekreter bir tebessümle cevap verdi. Dayan talihliydi doğrusu. Madame Contrier orada verdiği dersi az önce bitirmişti. Dayan'ın zemin kata inip 138 numaralı sınıfta beklemekten başka bir şey yapması gerekmeyecekti. Profesörü haberdar edeceklerdi Dayan'ın beklediğinden. Dayan hemen sınıfa indi. Asma kata sıkıştırılmış buzlu camlı havalandırma penceresinin bir iç avlunun zemini hizasında açıldığı ufacık bir oda. Dirsek dirseğe sıralanmış küçük sıralar, kara tahta, cilalı ahşabın kokusu Dayan'a kendi öğrenciliğini hatırlattı. Eski bir yalnız talebe refleksiyle sınıfın en sonuna oturdu. İstemeyerek de olsa fakülte anılarının içine daldı. Hayatının o dönemini hatırladığında sınıfta geçirdiği saatleri değil, daha çok doktorlarının son yıllarını süsleyen görevlerini düşünüyordu. Çalışkan bir öğrenci olmamıştı hiç. Zaten analize ve kurama karşı yatkınlığı da yoktu. Dayan'ın tek tutkusu saha çalışmasıydı. İşlevsel morfoloji, orto ekoloji, yaşamsal alanlar topografyası, nüfus dinamikleri, bütün bu terimler, bu yöntemler Dayan için yola çıkmak, izlemek, gözlemek, yabani hayata evcilleştirmek için birer bahaneden öteye geçmemişti. Daha ilk yolculuğundan beri tek bir amacı vardı. Avın barbarlığını, yırtıcıların şiddetini anlamak. Canlı üzerine atılan bir çene kemiğinin tıkırtısında özetlenecek bu gizemin tuzağı gibi yaşıyordu. Belki anlaşılacak bir şey de yoktu bunda. Belki de sadece yaşanması gereken bir şeydi. Gözlerini avına dikmiş, çalıların arasında çevrelerindeki bitkilere karışacak kadar hareketsizleşen, kendini o ağın dokusuna kazıyan büyük yırtıcıları gördüğünde hep aynı kesin gerçeği düşünüyordu. Bu kadar yoğun düşüncenin sonunda bir gün Dayan da o yırtıcı hayvan, o izleme, o an olacaktı. O zaman hayvan içgüdüsünü anlamak söz konusu olmayacaktı. Hayvanın içine sızmaktı gereken, kendinden başka hiçbir mantık tanımayan o yırtıcı hareket, o kör dürtü olmaktı. Kapı birden açıldı. Isabel Condroyer, çıkık elmacık kemiklerini başka kadınların giysileri giydikleri yüksek topuklu ayakkabılar gibi taşıyordu. Kısa kesilmiş kahverengi saçlarının altındaki gözleri hafif çekikti ama göz bebekleri çay yeşiliydi. Gerçek birer badem gibi hala dalında taptaze. Kadının kanına karışan bir damla Asya iksiri ona eksotik bir güzellikten çok bir dağ sertliği, bir dağlı dayanıklılığı kazandırıyordu. Dayan ayağa kalktı. Etnoloji profesörü hiç beklemeden söze girdi. Sekreteri muhabir olduğunuzu söyledi. Hangi gazete? Dayan etnoloji uzmanının kırmızı bluzunun fazla dar olduğunu fark etti. Kumaş üzerinde iyice gerilmişti. Gülümsemeye çalıştı. Bakın, bunu sizinle görüşmek için söyledim. Efendim, bazı bilgilere ihtiyacım var. Çok acil bilgilere. Alay mı ediyorsunuz? Başka yapacak işim yok mu sandınız? Dayan bir an için aynı ses tonuyla cevap vermeyi düşündü ama sonra fikrini değiştirdi. Dövüş tekniklerinden biri de rakibinin hamlesini ona karşı kullanmaktır. Kadının saldırganlığını yatıştırmak için duyarlı tele dokunmaya karar verdi. Bir çocuk evlat edindim diye açıkladı. Tayland'da. Ragnong yakınlarında bir yerden. Eminim nereden söz ettiğimi biliyorsunuz. Çocuk 6 ya da 7 yaşında. Bir iki cümle mırıldanıyor hep. Hangi dili konuştuğunu, kelimelerin hangi lehçeden geldiğini öğrenmek isterdim. Etnoloji profesörü çantasını sınıfın sıralarına dönük tek masanın üzerine bıraktı. Kollarını kavuşturdu. Bluzu özellikle sütyeninin üzerinde daha da açıldı. Dayan aynı tonda sürdürdü konuşmasını. Bir otomobil kazası geçirdik. Çocuk ölmek üzereydi. Hala kendine gelemedi. Ama hekimler bilincinin açılacağını söylüyorlar. Kadın Dayan'a değişik bir şekilde bakıyordu. Sanki bir deliyle mi karşı karşıya olduğunu, yoksa böylesi bir öykünün uydurulup uydurulamayacağını bilemiyormuş gibi. Açık ve kesin yalan Dayan'ın zihninde şekillenmeye başlamıştı. Şimdi durum şu. Hekimler çocuk kendine geldiğinde ona ana dilinde hitap etmenin iyi sonuç verebileceğini düşünüyorlar. Paris'e geleli henüz birkaç hafta oldu. Anlıyor musunuz? Söylediği öylesine doğru geliyordu ki bir an için gerçeği aslında ilgilenilmesi, düşünülmesi gereken bir şeyi söyleyip söylemediğini düşündü. Profesörün sesi değişti. Şu anlattıklarınız neyse, şimdi ne halde çocuğunuz? Birkaç gün öncesine kadar ölmesi bekleniyordu. Oysa bugün hekimler çok daha iyimser. Komadan çıkacağını gösteren birçok belirti var. Ondan sonra geriye beyindeki hasar sorunu kalıyor. Isabel kontrol oturdu. Yüzü hala aynı sertlikteydi. Ama o sertlikte düşmanlıktan eser yoktu. Ciddiyet vardı, içini çekti. Benimle konuşamadığına göre hangi dili konuştuğunu nasıl? Hep aynı kelimeleri tekrarlıyordu. Özellikle de iki heceyi, Lucian. Etnik kökeni hakkında bir şey bilmiyor musunuz? Hiç, sadece bu heceleri. Profesör karşısındakini uzun uzun süzdü. Dayan toprak renginde belden kemerli bir manto giymiş, boynuna gerdanlık yerine kuvars bir kolye takmış, topuzunu da gümüş bir toka ile tutturmuştu. Sonunda profesör bilgiç ve soğuk bir sesle konuştu. Andaman bölgesinde kaç dil ve lehçe konuşulur biliyor musunuz? Pek emin değilim. 12'den fazla. Ama ben size çok küçük bir bölgeden söz ediyorum. Haritanın üzerindeki bir noktadan. Yetimhane, Ra, Nong ve Birmanya'daki çatışmalardan, uyuşturucu savaşlarından, Hindistan'dan ve altın üçgenden gelen göçmenlerden sonra o bölgede 20'den fazla dil ve lehçe konuşuluyor olmalı. Belki de 30. Elimdeki tek şey o iki hece. Her bir lehçenin uzmanını tanıyor olmalısınız. Ben de... Profesörün sesi sabırsızlık yüklüydü. Birkaç hece bizim işimize yaramaz. Özellikle de sizin ağzınızdan. Sadece Tayca'da bile aynı kelime vurgunun hangi heceyi koyduğuna, cümlenin neresinde yer aldığına bağlı olarak birçok anlama gelebilir. Dışarıda alacakaranlık iş başındaydı. Buzlu cam kor kırmızısı bir renkte parlıyordu. Sanki kadının öfkesi camı tutuşturmuş gibi kabaca kestirip attı. Üzgünüm, gerçek telaffuz olmadan istediğiniz saçmalıktan öteye gidemez. Sizin için bir şey yapamayacağım. Dayan yüzünde bir tebessüm belirdi. Bunu söyleyeceğinizi biliyordum. Çantasından parlak kırmızı bir ses kayıt cihazı çıkardı. Lucia'nın kendi şarkılarını kaydettiği karaoke aleti. Dayan, vurgu ve telaffuz olmadan bir lehçenin belirlenmeyeceğinin bilincindeydi. İşte o zaman kasete kaydedilmiş sesi hatırlamıştı. Dayan play düğmesine bastı. Lisa'nın genizden gelen sesi birden sınıfı doldurdu. Hafifçe boğuk, kesik kesik heceler. Akşamın sessizliğinde çocukluğundaki baloncuklar gibi yükseldi. Isabel Conroyer şaşkınlıktan donup kaldı. Dayan kazanmıştı ama zaferinin tadını çıkaramıyordu işte. Çocuğun sesi onu da şaşırtmıştı. Kazadan beri bu kaseti dinlemeyi düşünmemişti. Burada yükselen tüm boşluğu dolduran Dayan'ı Lucia'na, Lucia'nın yüzüyle hareketiyle kaplayan ses dalgaları keskin bir bıçak gibi etine işliyordu. Üzüntü bir saniyede özgürlüğüne kavuştu, gözlerinin yakıcılığını hissetti. Başını eğdi, alnını avucunun ardına sakladı. Ağlamak istemiyordu. Ses kızıla batmış sınıfta hala yükselirken oturduğu yerde der top oldu. Birden sessizlik. Dayan bakışlarını kaldırdı. Etnolog olan biteni anlamış, ses kayıt cihazını durdurmuştu. Dayan konuşmak için ağzını açtı ama profesör çoktan doğrulmuş, elini genç kadının omzuna koymuştu. Daha birkaç saniye önce sert ve buyurgan olan sesi bir fısıltı gibiydi. Kaseti bana bırakın. Neler yapabileceğime bir bakayım. Bu bölümdeki yabancı kelimeler. Palimpsestus. Palimpsestus. Vietnam. V-I-E-T-N-A. Kontroyer. C-O-N-D-R-O-Y-E-R. İzabel. İ-S-A-B-E-L-L-A. Lil. L-I-L-L-E. Orsay. O-R-S-A-Y.